Ayrım 28.
Bekçi kendini kendinde yankılaya yankılaya gitgide genişleyip her yere bulaşan bu garip korkunun ortasında dimdik durmasına karşın perişandı aslında. Henüz ne yapacağına karar verememişti. Ona öyle geliyordu ki şu kalabalığı biraz daha oyalayabilirse her şey düzelecekti. Belki o zamana kadar nal şakırtılarını döke saça muhtar da dönüp gelecekti köye. Bakacaktı ki köylüler zıvanadan çıktı çıkıyor, hemen dikilecekti karşılarına. Sonra tıpkı cennetin oğlunu dövdükleri gecedeki gibi sert sert bakarak ne istediklerini soracaktı. Köylüler ağızlarını açamayacaktı tabii. Sessizce dağılıp evlerine gideceklerdi. Oysa oradaydılar şimdi, erkekleriyle, aksakallı yaşlıları, kadınları ve sıpa göz çocuklarıyla oradaydılar. Üstelik aralarında gezinen sessizliğe bakılırsa hiç de dönüp gideceğe benzemiyorlardı. Hatta birkaç adım daha yürümüşlerdi belki, bekçi fark etmeden gizlice yaklaşıyorlardı. Kimse kıpırdamasın diye bağırdı. Hiç acımam, vururum. Kalabalık korkuyla geriledi. Bekçi kendini tanıyamadı bir an. İçinde muhtar vardı, sanki o bağırmıştı. Güvercinin hamile olduğunu biliyor musun, dedi biri. Ses gerideki kadınların arasından geliyordu. Bilmiyorum, dedi bekçi. Bile öyleyse, kızcağız hamile. Telaşlandı bekçi. Duruşunu hiç bozmadan yerinde sıçradı sanki, ya da ellerini ayaklarını hareket ettirmeden bir sağa bir sola koştu, mavzeri bir elinden ötekine devretti ve yorulup terledi. Sonra aynı noktada aynı biçimde durup öfkeyle cennetin oğluna baktı. Artık onu böyle herkesin ulaşabileceği bir yerde tutmanın sakıncalı olduğunu düşünüyordu. Yeğeninin hamile bırakıldığını öğrenen Rıza az sonra koşa koşa gelip tabancasını çekebilirdi gene. Üstelik bu kez kimse çıkıp engel olmazdı ona. Herkes yerden göğe kadar haklı olduğuna karar verirdi. Ola ki Rıza kendine hak veren köylülerin bakışlarına sırtını dayayarak cennetin oğlu diye biraz da Ramazan'ı öldüren atı kurşunlardı gözlerini belerte belerte. Ardından sessizce dükkanına dönerdi herhalde, tezgahın arkasına geçip rakının başına çökerdi. Bekçi kalabalığı gözden kaçırmamaya çalışarak muhtarlık odasının kapısına baktı göz ucuyla. İlçeye giderken orayı kilitleyip anahtarı cebinde götürdüğü için bir kez daha öfkelendi muhtara, hatta içinden peş peşe sövdü. Kapının kilidini kırıp cennetin oğlunu oraya tıkmaktan başka çaresi yoktu. Ama bunu yaparken birinin çıkıp köylüleri tutması gerekiyordu. Fırsatı ganimet bilerek hep birlikte bayrak direğinin dibine saldırabilirlerdi. Geride duran çocuklardan herhangi biri bile başlatabilirdi bu saldırıyı. Küçücük bir çakıl fırlatsa tamamdı işte. Gerisi kendiliğinden gelir ve kalabalık salya saçan bir köpek sürüsü gibi ileriye atılırdı. Kaçamazdı da cennetin oğlu, bileklerindeki urganı çözmeye fırsat bulamadan kanlar içinde kalırdı. Gözlerini kısarak kalabalığı kuşkuyla süzdü bekçi. Şimdilik kıpırtısızdılar. Yüzlerine ya da ellerine konan sinekleri bile kovmuyorlardı. Soluk alıp vermekten de vazgeçmişlerdi sanki. İnanılmaz bir düşün, en karmaşık noktasına varmışlar da gördüklerinin etkisiyle akıllarını yitirmişler gibi. Gitgide cennetin oğlununkine benzeyen yüzleriyle sessizce bakıyorlardı. Gene de güvenemedi bu duruma bekçi. Kapının kilidini kırarken bir çift gözle namlunun ille de onlara dönük olması gerektiğini düşündü. Önce cennetin oğlunu çözüp mavzeri ona vermeyi geçirdi kafasından. Sonra caydı hemen, deliyle işbirliği yapmak gibi bir densizliği nasıl düşünebildiğine şaştı. En iyisi köylülerden birini bulmak, dedi içinden, ama kimi? Tek tek bakıyordu şimdi, kendine güven verebilecek bir çift sakin göz arıyordu. Berberi gördü birden, çocukların arasında dikilmiş, öfkeden ve korkudan uzak bir yüzle olup bitenleri seyrediyordu. Gel, dedi bekçi, kır şu kilidi. Berber duraksamıştı. Herkes aynı anda dönüp yüzüne baksa yerinden kıpırdamayacaktı, belki donup kalacaktı. Sallanma hadi, bir taş al da kır şu kilidi. Berber gözlerinde ışıldayan cellat gözleriyle yavaş yavaş çıktı çocukların içinden. Uçuşan başörtülerini, titreşen sakalları, elleri, ayakları, şapkaları geçti sonra. Kaygıları, korkuları ve öfkeleri aştı. Yumruk elinde bir taş bulup kapıya yürüdü. Bu işin önünde sonunda kendisine verileceğini çoktan biliyormuş gibi dizlerinin üstüne çöküp kilidi dövmeye başladı. Her vuruşta gözlerindeki ışıltı biraz daha artıyordu. Sonunda kilit seken bir tınlamayla yere düştü, kalabalık uğuldadı. Bu sırada kopkoyu bir bulut halinde için için kıpırdadı. Bekçi Cennet'in oğlunu bayrak direğinden çözüp telaşla kapıya doğru sürükledi. Köylüler de urganın ucuna bağlıymış gibi birkaç adım ilerlemişti. Kimse yerinden kıpırdamasın diye haykırdı bekçi. Eşikte durmuş urganı ağır ağır asılıyordu. Cennet'in oğlu oltaya takılmış ölü bir balıktı sanki, hiç karşı koymaksızın takır takır sürüklenip gidiyordu. Ona ayaklarının dibine kadar çeken bekçi, kapıyı dirseğiyle ittikten sonra menteşeler gıcırtıyla garneştiler. Ardından leş gibi bir koku yayıldı ortalığa. Muhtarlık odasına doğru ilerleyen ne varsa durakladı bir an. Yaşlılar, gençler, çocuklar, hatta çınardan dökülüp gelen serinlik, serinliği didikleyen kırlangıç sesleri ve bunca şeyi kucaklayan gökyüzü duraksadı. Bekçinin elindeki urgan yere düşerken, Cennet'in oğlu hayretle başını kaldırıp baktı. Muhtar içerideydi. 37. Dükkandan çıkmış, henüz nerede olduğunu bilmediğim o sabahçı kahvesine doğru yürüyordum. Akşamdan bu yana ışıklarını seyrettiğim cadde, kendi sessizliğine bırakılmış ölü bir yılandı artık. Kepenkleri indirilmiş yüzlerce kapının, perdesi çekik pencerelerin ve karanlığa sarkan balkonların önünde öylece uzanıyordu. Kayıp bir kentten getirilmişti sanki yüzyıllar sonra. Her ne kadar buranın gürültüsüne alışmışsa da arada bir böyle susup geçmişi anımsıyordu. Bir bakıma bu, ayrı düştüğü kentle hala ilişkisini sürdürmesiydi onun, hala gizli gizli orayı hayal edip özlemesiydi. Durdum birden. Kim bilir hangi sokağın yalnızlığına sapacakken durdum ve kendi kendime kayıp bir kentten getirilmiş cadde diye mırıldandım. Aklımca berber dükkanıyla cadde arasında bir bağ kurmaya çalışıyordum. Gördüğüm müşterilerin tuhaf davranışlarına, jilet almaya giden çırağın ortadan kayboluşuna ve berberin hala dönmeyişine bakılırsa olup bitenler bir rastlantı değildi. Bütün bunların caddenin geçmişiyle bir ilgisi vardı. Belki ben kayıp bir kentten getirilen o caddedeki berber dükkanında büyük bir anımsayışın parçalarına tanık olmuştum yalnızca. Çırağın hareketlerini izler, berberle konuşur, yüzü sabunlu adamın düşüşünü tartışır ya da aynanın üstündeki güvercin resmine bakarken hiç farkında olmadan o parçaların arasında dolaşıp durmuştum. Dükkandan çıkan herkesin kayboluşuna da boş yere şaşırmıştım tabii. Dönüp gelmelerini boş yere bekleyip boş yere meraklanmıştım. Ola ki cadde anımsayış anlarında burada değildi ya da olup bitenlerin hepsi berber dükkanıyla birlikte bir anımsayış anıydı da ona dalıp çıkmıştım ben. Daha bugün gördüğüm ve ayda bir beni tıraş ettiğini düşündüğüm berber, şimdi çırağıyla yan yana geçmişin derinliklerinde savruluyordu. Müşteriler de öyleydi kuşkusuz. Fırçalar, makaslar, parfüm şişeleri, şofben ve ayna da öyleydi. Uyuyup uyandıktan sonra gördüğü düşle yaşadığı gerçeği birbirine karıştırıp benimle tartışmaya girdiğine göre belki yüzü sabunlu adam ötekilerle aynı zamanda gelmemişti berber dükkanına. Her müşteri ayrı günlerin ya da saatlerin müşterisiydi. Ama berber caddenin anımsayışının içinde bir arada anımsıyordu onları. Belli bir sıraya sokup tek tek tıraş ediyordu. Dikildiğim sokağın başında neden olmasın diye geçirdim içimden. Sonra kafamda beliren binlerce kaygıyla yeniden yürümeye başladım. Karanlıkta başka bir sokakta saptım. Sokak bitince oradan da bir caddeye geçtim. Uzakta inleye inleye bidonları dolaşan yaşlı çöp kamyonu, yanında da eğilip doğrulan birkaç kişi vardı. Derken hiç beklemediğim bir anda, tam da ben yaklaşmak üzereyken kayboldular. Bu beni şaşırtmadı tabii. Geceleri sokakta dolaşan çöp kamyonlarının birer hayalet gemisine benzediklerini biliyordum. Karadüş caddesindeki apartmanın 3. katındaki evimden çoğu kez görürdüm onları. Elimdeki kalemi bırakıp pencereden saatlerce seyrederdim. Karanlıkta zıplarlardı sanki, gürültüleri bir sokağa girerken, görüntüleri başka bir sokaktan çıkar gelirdi. Kamyonun kaybolduğu noktaya ulaştığımda, ortalığı köy meydanındakine benzer bir koku kaplamıştı. Burnumun direğini kıran o kokunun içinden geçerken, tıpkı o çöp kamyonları gibi, belki bu gece ben de kaybolacağım diye düşündüm. Ya da çoktan kaybolmuştum.
Ayrım sonu.